Güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerle birlikteyiz. Takvim yaprakları 3 Mart 2022 Perşembe'yi Türkiye'de saatler 15.06'yı gösteriyor. Dünyanın dört bir yanına sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden de dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, güzel bir görünüme sahip olmak için sağlıklı ve parlak saçların önemi büyük. Ancak genetik faktörlerden beslenme alışkanlıklarına, stresli bir yaşamdan vitamin ve mineral eksikliğine, yanlış ürün kullanımından çeşitli hastalıklara kadar pek çok faktör saç dökülmesine ve kepeğe neden olabiliyor. Saç dökülmesi ve kepek estetik görünümün yanında psikolojiyi de olumsuz etkiliyor. Bugün Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız bizlerle olacak. Sağlıklı saçlara kavuşmak için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Not almak için kağıdınızı kaleminizi hazırlayın. Kendisinden doğal formüller alacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, ikinci bölümde Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin yayınımızda olacak. Bu hafta uluslararası sendikal kuruluşların Türkiye'ye karşı olumsuz propaganda faaliyetlerini konuşacağız. Güne Bakan başladı.
Kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Thank you. kalsın. Gülen gözlerim bin bir teselli ile baksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın.
Sağlıcakla. Efendim, Güne Bakan Sağlıcakla köşemizle devam ediyor. Bu bölümde saçlarımızı konuşacağız. Doğal, sağlıklı, canlı saçlara nasıl sahip olabiliriz? Bu konuyu konuşacağız. Bu konuda doğal formüller alacağız. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız şu anda telefon attığımızda. Ömür hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Hocam saçlarımızı konuşacağız. Saçlar gerçekten çok önemli. İnsanın psikolojisini de etkiliyor. Eğer saçlar sağlıklıysa insanın böyle kendine bir özgüveni geliyor. Eğer saçlar sağlıksızsa bir özgüven kaybı olabiliyor. Bunu da ele alacağız. Bir de kepek problemi var. Böyle koyu kıyafetler giydiğimizde kar gibi dökülür. Ondan da utanç duyarız. Bunu da konuşacağız. İsterseniz buradan başlayalım. Hepimizin bir dönem kepek sorunu olmuştur. Kepek nasıl oluşur? Doğal yollarla kepekten kurtulabilir miyiz?
Evet, bugün saçları konuşacağız. Benim de çok sadık bir dinleyicim var. Ta Amerika'da kardeşim.
Öyle
her
mi?
Hafta çok erken saatlerde, biliyorsunuz Amerika'da saat evet. farkı var. Çok erken saatlerde kalkıp bizi dinliyor. Saçları biraz da onun için de anlatmış olalım.
Kendisine selam olsun Türkiye'den.
Için. Evet, Türkiye'den selam olsun Berkiye de. Hepimizin saç derisinde doğal olarak bulunan bir mantar var. Bu mantarın tetiklemesiyle saç derisinde kaşıntı, kuruluk, pullanma, devamında da saç diplerindeki kurumuş derinin dökülmesiyle kepek oluşuyor. Yani kepek saçta, omuzlarda, biraz önce sizin bahsettiğiniz gibi ölü deri pulları.
Deri problemi,
bazen,
evet.
Bazen kaşıntılı kafa derisi,
hı hı.
Kaşınma da olabiliyor. Eğer cildimiz kurursa o zaman daha da kötü tabii ki. Yağlı ciltler biraz daha avantajlı bu konuda. Kuruluğun yanı sıra seboroik dermatit varsa, geçen hafta bu konudan bahsetmiştik. Bu seboroik dermatit dediğimiz şey genellikle saçın uzadığı veya yağların üretildiği bölgeleri etkiliyor. Saç diplerinde.
Evet.
Sebum denilen, sebumun salgılandığı alanlar burası. Dermatitte pullu ve kuru bir görünüm bu dermatitte, bu seboroik dermatitte pullu ve kuru bir görünüm oluşuyor. Eğer böyle bir problemi varsa kişinin cilt kuruluğu yanında ya da tahriş olmuşsa deri, yağlı ciltlerde de olabiliyor tabii ki. Veya kontak dermatiti varsa, bu da temasla olan bir dermatit türü, yine geçen hafta konuşmuştuk bunu da. Bu kullandığımız sabun, duş jeli, şampuan gibi şeyler etkileyebilir saç derimizi. Bu durumlarda ya da kötü hijyen koşulları var ise kepeklenme olabiliyor. Tüm bunlara dikkat etmekte yarar var. Nedeni tam belli değil. Karmaşık bir süreç. Ama basit olarak tanımlayacak olursak fizyolojik deri dökülmesi olarak tanımlayabiliriz. Hı hı. Hekim kontrolünde gerçekleştirilecek tıbbi tedaviler olabilir. Pek çok bilimsel çalışmayla uçucu yağlarında kepek önleyici olarak kullanılabileceği kanıtlanmış. Tabii bunun için kepek önlemek için bazı uçucu yağ karışımlarından yararlanmak mümkün.
Evet. Sayın hocam, şimdi saçlarımız içten ve dıştan besleniyor. İşte yediğimiz, evet, içtiğimiz, aldığımız vitamin ve mineraller, bunlar saçın sağlıklı olmasında önemli faktörler. Bunun yanında, evet, dışarıdan uyguladığımız vitaminler, yağlar, bunlar da önemli. Şunu merak ediyorum, kepek problemi saç dökülmesine neden olur mu?
Tabii ki. Eğer çok şiddetliyse, ciddi kurumuşsa olabilir. Saçlarda dökülebilir ama saç dökülmesinin tek nedeni bu değil tabii ki.
Pek çok faktörü
farklı
var.
Farklı nedenleri var. Evet. Daha sonra dilerseniz onu da konuşuruz.
Hı hı. Şimdi kepeğe karşı evde hazırlayabileceğimiz neler var, ona geçelim isterseniz. Doğal karışımlar var mı evde hazırlayabileceğimiz? Varsa bize bu karışımlardan örnek verebilir misiniz?
Tabii en rahat bu karışımları veririm. Ciddi bir hastalık olmadığı için. Çünkü hastalık durumlarında insan çekiniyor doğru teşhis mi diye, ama kişi kepeğiyle ilgili doğru teşhis koyar diye düşünüyorum.
Evet.
Saç derisini canlandırmak, kepek oluşmasını önlemek için bir saç maskesi hazırlayabiliriz mesela. Bunun için herkes kağıt kalem alırsa.
Evet, dinleyicilerimiz zaten... programın açılışında bahsettim. Kaleminizi, kağıdınızı hazırlayın. Hocamız formül verecek dedim. Şimdi kağıtlar, evet, kalemler hazırdır.
Hazır.
Sizi dinliyorlar.
Tamam. Ben mümkün olduğu kadar az uçucu yağlar. Çünkü uçucu yağlar biliyorsunuz pahalı.
Evet.
Onun için mümkün olan en uygun formülasyonu vermeye çalışacağım. Sızma zeytinyağı ilk önce kullanalım.
Hı hı.
Bunun için 50 mililitre zeytinyağını bir şişenin içine koyuyoruz. Üzerine, evet, 11 damla bergamot uçucu yağı, 6
bergamot,
damla çay ağacı uçucu yağı, 2 damla limon otu, limon kabuğu değil, limon otu. Bu diğer adı da lemongrass olarak bilinen bir uçucu yağı. 7 damla da oregano uçucu yağı damlatılıyor. 4 tane uçucu yağı var. Bergamot, çay ağacı, limon otu ve oregano.
Hı hı.
Damlaları alabildiğinizi bilmiyorum. 11 damla bergamot, 6 damla çay ağacı, 2 damla limon otu ve 7 damla oregano uçucu yağı damlatılıyor. Daha sonra şişenin kapağını kapatıyoruz. Şişeyi böyle çok aşırı hızlı çalkalamak değil de avucumuzun içinde döndürerek yağların karışmasını sağlıyoruz.
Hı hı.
Bu karışımdan avucumuzun içine alıp saç diplerine sürüp parmak uçlarıyla kafa derisine masaj yaparak uyguluyoruz. Böyle friksiyon şeklinde bir uygulama yapıyoruz. Sonra başımıza bir havlu kapatıyoruz. 30 dakika bekliyoruz. Sonrasında da saç diplerimizi kurutmayan bir şampuan ile yıkıyoruz. Nemlendirici bir şampuan olması lazım. Bu saç maskesini haftada bir iki kez uygulayabiliriz. Akşam uygulanıp onunla yatılabilir ama genellikle bunu tercih etmiyoruz. 30 dakika beklemek
saçta
yeterli.
En az 30 dakika beklemesi gerekiyor.
30 dakika bekletmemiz, hı-hı, gerekiyor. Eğer uygulama gündüz yapılırsa ve yağlar saçsız deriye bulaşmış ise en az 12 saat güneşe çıkmamak gerekiyor. Yoksa ciltte lekeler oluşabiliyor. Bergamot yağının böyle bir özelliği var. Cilde değdiği zaman leke oluşturabiliyor. Onun için akşam uygulaması bu nedenle de tercih edilen bir uygulama tabii ki.
Evet.
Bir tane daha isterseniz vereyim. Üzüm çekirdeği yağı kullandığımız bir karışım var. Buna da atlas kediri uçucu yağı 18 damla damlatıyoruz. Biberiye uçucu yağından da 7 damla damlatıyoruz. Bu kadar bu. üzüm çekirdeği yağı yine 50 mililitre, 18 damla atlas sedir uçucu yağı, 7 damla biberiye uçucu yağı damlatıyoruz. Bu şeyleri karıştırmayalım. Sabit yağları mililitre olarak veriyorum, diğerlerini damla olarak veriyorum uçucu yağları.
Evet.
Hani biri mililitre, mililitre ile damlayı karıştırmayalım. Bunda da yine havlu ile kapatıyoruz. Aynı şekilde uyguluyoruz. Kafa derisine masaj yaparak uyguluyoruz. Havlu kapatıp 15 dakika bekliyoruz. Sonrasında da saç diplerimizi kurutmayan bir şampuan ile yıkıyoruz. Kepek geçene kadar her gün uygulanabiliyor bu. Kepeklenme geçtikten sonra uygulamaya devam etmek lazım. Haftada en az 2-3 kez. 4 haftadan da uzun kullanmamak gerekiyor. Biliyorsunuz mantar geçtikten sonra bile yeniden ortaya çıkabiliyor.
Hı hı.
Bu karışım mantar gelişimini önleyici etkisi var. Kaşıntının giderilmesine yardımcı oluyor. Ve mantar kaynaklı kepeğin sonlanmasına yardımcı oluyor. Biberiye yağı içeriyor bu karışım. O nedenle yüksek tansiyon hastaları ve hamilelerin kullanması da uygun olmaz diye belirtelim.
Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, kepek oluşumuna karşı Ömür hocamız bize iki formül verdi. Hocam müsaade ederseniz ben bunları tekrar hatırlatayım.
Tabii, eğer buyurun.
Not alamayan dinleyicilerimiz varsa tekrar not alabilsinler. Sızma zeytinyağı 50 milim. Bergamot uçucu yağı. Bu kaç damlaydı?
Bergamot uçucu yağını biz 11 damla.
11 damla. 6 damla çay ağacı uçucu yağı, 2 damla limon otu yağı ve 7 damla oregano uçucu yağı. İkinci bir formülde üzüm çekirdeği yağı, atlas sediri yağı 18 damla, biberiye yağı bu da 7 damla.
Evet, üzüm çekirdeği de 50 mililitre.
50 mililitre, tamam.
Evet.
İnşallah bunlar şifa olur bu problemi yaşayanlar İnşallah. İçin. Hocam kepek sorunumuzu çözdük diyelim. Peki saçlarımızın canlı, sağlıklı olması ve kolay uzaması için önerebileceğiniz bir formül var mı? Benim de saçlarım zor uzar. Neler söylersiniz?
İnşallah uygun bir formülasyon verebilirim
evet,
size
de. Evet, deneyeceğim.
İlk önce ama dengeli beslenmemiz gerekiyor. Stresten uzak olmamız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki stresten nasıl kaçacağız? Stresten kaçamayız, doğru, ama baş edebilme yollarını öğrenmemiz gerekiyor. Adapte olmamız lazım strese. Ve çok fazla duş almamamız gerekiyor. Yani çok fazla duş almamak derken saçları, saç diplerini çok kurutmamak gerekiyor.
Hı hı.
Makul oranlarda yapmak gerekiyor bu işi. Aksi takdirde bu doğal süreç bozulabiliyor. Saç derisinin kuruması ve nemsiz kalmasına neden olan bu tetikleyicilerin de etkisiyle saçlı deride kaşıntı, kuruluk, gerginlik hissi ve kepeklenme oluyor. Bunun yanında tabii ki saçlar sağlıklı görünmüyor. Görünümünde de olumsuzluklar yaşayabiliyoruz.
Hocam çok yağlı saçlar var. İki günde bir yıkamak doğru mu?
Tabii yağlı saçlarda biraz daha farklı kuru saçlara göre. Hep daha çok kepek kuru saçlarda olduğu için, kuru deride olduğu için ona göre konuşmuş oldum. Tabii yağlı saçlarda her günde yıkanabilir. Yağlı deride öyle bir problem olmayabilir.
Peki.
Sağlıklı, güçlü ve elastik saçlar için keratin ve kükürt önemli bileşikler. Keratinli şampuanları herkes gayet yakından biliyor herhalde. Bu saçların canlı görünmesine, beslenmesine, uzamasına yardımcı oluyorlar. Yine beslenmemizde kükürt ve ceren sebzeleri tüketirsek saçların gelişme sürelerini de olumlu yönde etkilediğini göreceğiz. Kükürt ve ceren sebze deyince aklımıza neler gelebilir? Lahana, brokoli, turp, soğan, sarımsak en başta gelen. Aslında Türk mutfağında soğan ve sarımsak çok tüketiliyor. Bu açıdan
evet, çok.
Şanslıyız. Evet. Hı-hı. Ama şöyle bir not düşelim. Kükürdünden yararlanmak için nasıl tüketmemiz gerekir o önemli. çiğ mi, pişmiş mi, yutarak mı? Biliyorsunuz bir dönem sarımsak dişlerini yutanlar vardı. Eğer etkili olmasını istiyor ise çiğ ve ezilmiş olarak tüketilmesi önemli. Pişmemiş, çiğ ve ezilmiş. Yani dövülmüş sarımsak biliyorsunuz bizim çok kullandığımız bir şeydir. Sarımsak, yoğurt vesaire.
Evet.
O kullanılmış doğru bir kullanılmış. Ama pişirmek veyahut da yutmak etkisinden yararlanmamızı eksiltiyor. Çünkü içerisinde tükürt bulunan maddelerin birbirine dönüşümü var. Alliğin adı verilen bir madde var. Alliğine dönüşmesi gerekiyor ki etkili olsun.
Evet.
Sadece saç için değil, diğer etkileri için de geçerli. Sarımsakta mesela tansiyon düşürücü etkisinden yararlanmak ya da kolesterol düşürücü etkisinden yararlanmak için de yine bu şekilde tüketmek gerekiyor.
Hocam bilimsel bir yazıda şunu okumuştum. Sarımsağı parçalayarak pişirmek içindeki etken maddeyi yok etmiyor denilmişti.
Yok ediyor. Pişirmek yok ediyor.
Yok şöyle, sarımsağı parçalayarak. Yani sarımsağın parçalanması. Mesela tüm halde tüketmek farklı. Biri de parçalayarak tüketmek farklı deniliyor ya.
Evet ama çiğ halde tüketmek gerekiyor.
Çiğ olacak.
Yani evet çiğ olması gerekiyor. Pişmeyecek. Siz biraz önce pişiriliyor dediniz. Bir anladım da ben.
Anladım. O zaman çiğ tüketeceğiz.
Çiğ tüketmek gerekiyor.
Evet.
Kükürt içeren diğer gıdalar hayvansal gıdalarda da var. Bunlarla da kükürt alabiliyoruz. Mesela et, süt, balık ve yumurta da önemli kükürt kaynaklarından. Tabii ki sizin en başta söylediğiniz gibi vitamin ve mineral bakımından zengin besinleri de tüketmek gerekiyor. Yani sonuç olarak dengeli beslenmemiz saçlarımız için sağlıklı oluyor.
Önemli.
Bunun yanı sıra kuaför işlemlerinin sık yapılmaması gerekiyor. Yani saça ve zarar veren kuaför işlemlerinin çok sık yapılmaması lazım. İşte kepeklenme, yağlanma gibi istenmeyen durumların önlenmesi için saçları çok sık yıkamamak gerekiyor. Sanki burada pis olun der gibi bir şey oldu ama onu demiyorum. Makul sürelerde yıkamak lazım. Kullanılan şampuanlara dikkat etmek lazım. Şampuan ve su ile kafa derisi çok kuruyabiliyor. Çok aralıklı yıkanırsa bu takdirde de yağlanma oluşuyor. Çok aralıklı da yıkamamak gerekiyor. Yıkama aralıklarının 4 günü geçmemesi lazım. En fazla 4 gün. Yani 4 günde bir değil de en fazla 4 gün. Güzel görünen saçlara ulaşmak için saç derisinin bakımlı olması lazım. Biliyorsunuz saç dipleri önemli. Saç köklerinin yer aldığı saç derisi sağlıklı olunca saçların da sağlıklı ve güçlü bir şekilde uzaması mümkün oluyor.
Evet. Hocam jöle, briyantin gibi maddeler kullanılıyor. Bu da saç derisinin hava almasını engelliyor ve dökülmeye neden oluyor değil mi?
Evet. Tabii bazı
burada dikkat etmek gerek.
O tür kullanılan ürünler bu tür sıkıntılar yapabiliyor. Şimdi bir tane bir formülasyon vereyim yine saçlar için.
Hemen not alıyoruz.
Tamam. Hindistan cevizi yağı.
Evet.
Biberiye uçucu yağı ve çay ağacı uçucu yağı kullanıyoruz. Bu kolay uzaması ve saçların sağlıklı görünmesi için. Nasıl hazırladığımıza gelince şöyle yapacağız. Hindistan cevizi yağını rafine edilmemiş kullanıyoruz. Daha önceki bir programda söylemiştim, tekrar edeyim. Katı halde ise Hindistan cevizi yağı rafine edilmemiş. Sıvı halde ise rafine yağ. Biz burada rafine edilmemiş katı yağ, yani tereyağı kıvamındaki yağ kullanıyoruz. Önce Hindistan cevizi yağından bir miktar alarak benmari usulü eritiyoruz.
Hı hı.
Uygun miktar almamız gerekir çünkü sonra bunu ölçeceğiz biz. Benmari usulü dediğimiz su banyosunda eritme. Bunun için Hindistan cevizi yağını bir cam kavanoza koyuyoruz. Kavanoz içinde bulunan başka su bulunan başka bir kap içine oturtulup su su banyosunda yani benmaride ısıtılarak yağın erimesi sağlanıyor. Erimiş Hindistan cevizi yağından 50 ml alıyoruz. Bir krem kavanozuna koyuyoruz. Bunu şişeye koymuyoruz çünkü katılaşacak daha sonra bu yağ. Krem kavanozu olması önemli. Üzerine 8 damla biberiye uçucu yağ, 12 damla da çay ağacı uçucu yağ ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Saçları yıkamadan hemen önce bir miktar karışım saç küplerine yine friksiyon yapılarak, parmak uçlarıyla masaj yapılarak sürülüyor. 5 dakika bekliyoruz. Saçlar şampuanla yıkanıyor. Bu uygulamanın haftada bir kez yapılması uygun. Argan yağı da çok kıymetli bir yağ saçlar için. Bununla da bir karışım yapabiliriz. Burada belki daha kolay eritme işlemi olmadığı için. Burada da 50 ml argan yağının içerisine bu kez 12 damla biberiye uçucu yağı ve 8 damla İngiliz nanesi uçucu yağı koyup karıştırılıyor. Uygulamadan önce saçı ılık suyla ıslatıp avuca alınan bir tatlı kaşığı karışım saç diplerine masaj yapılarak uygulanıyor. 30 ila 60 dakika bekleme yapıldıktan sonra saçları yıkayıp duruluyoruz. Bunun için de uygun şampuan kullanmak lazım. Bu karışım saç derisini rahatlatıcı, saçları güçlendirici, besleyici ve daha canlı görünmesine sağlayıcı olarak kullanılabiliyor.
Evet hocam, bu karışımı ne kadar süreyle kullanmak gerek? Haftada 1-2, ayda ne kadar kullanmak gerek?
Haftada bir kere yeterli. İki de kullanılabilir ama bir kere yeterli.
Peki.
Haftada bir yapılabilir. Bazen bunları yapmak insana zor gelebilir.
Zor gelebiliyor, evet.
Evet. Çok sık yapmak uygun olmayabilir.
Bir de sabırsız davranıyoruz. Hemen etkisini görmek istiyoruz. Göremeyince de ya işe yaramayıp yaramıyor deyip
onu
bırakabiliyoruz.
Yani bir 3-4 hafta sonra etkisi tam olarak görülebilir. Öyle hemen görmek mümkün değil.
Sabırlı olmak lazım.
Biraz sabırlı olmakta yarar var.
Yine güzel bir formül verdiniz bize. Süremizin de sonuna geliyoruz ama şunu da merak ediyorum. Saç dökülmesini önleyici, dökülen saçların yerine yenisini getirici karışımlar var mı?
En başta bir konuştuk. Saç dökülmesinin çeşitli nedenleri olabilir diye. Genetik olabiliyor. Hormonal ve cinsel faktörler etki edebiliyor. Kimyasal maddelere maruz kalmak, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, bu COVID'de de saç dökülmesi olabiliyor. Bazı ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıklarına bağlı olarak saçlar dökülebiliyor. Sağlıklı bir insanda da saç dökülebiliyor. Biliyorsunuz belli dönemlerde saçlar dökülüp sonra yerine yenileri gelmeye başlıyor. Ve bu dökülme, sağlıklı kişideki dökülme 2 aya kadar sürebiliyor. Bunun için size hemen bir formül verelim. Saç dökülmesine karşı ve saç boyasının saçlara verdiği hasarı önlemek için güçlendirici etkisi olan gene argan yağından yararlanıyoruz. 25 ml alıyoruz ve yine 25 ml ısırgan yağı ile karıştırıyoruz. Isırgan yağı tohumlardan elde edilen soğuk sıkım yağ olmalı. Saç derisini güçlendirici etkisi var. Bu taşıyıcı yağları karıştırdıktan sonra, burada uçucu yağ yok ikisi. Karıştırdıktan sonra uçucu yağ ilave ediliyor. Bunun için saç köklerini besleyerek saçları güçlendirici, nemlendirici, saç kırıklarının azaltılmasına katkı yapan ve kepek oluşumunu önleyen gulavrat otu uçucu yağından 8 damla, bu argan yağı, ısırgan yağının üzerine 8 damla gulavrat otu uçucu yağ koyuyoruz. Yine saç köklerini güçlendirici zufa otu uçucu yağından da 12 damla ilave ediyoruz. Zufa otu histop diye de satılıyor olabilir.
Hocam bir bunları daha tekrarlayabilir misiniz? Ne otu dediniz?
Zufa otu.
Zulfa mı?
Z ile. Zamir Zekeriya Ziya'nın Z'si.
Tamam.
Zufa otu. Histop diye de İngilizcesi, öyle de satılabiliyor diye onu da söylemek istedim. 12 damla da bundan ilave ediyoruz. Yine duş öncesi saç tüplerine masaj yaparak uyguluyoruz. Bunun da haftada en az 3 kez kullanılması uygun olur. 2-3 hafta sonra saçların dökülmesinin durduğunu ya da dökülmenin azaldığını görmemiz mümkün.
Peki. Bakalım saç problemi yaşayan dinleyicilerimiz varsa bu formülleri bir denesinler. Bize 3 hafta evet. sonra 4 hafta sonra yazsınlar bakalım durumlar nasıl. İnşallah etkili olur ve hocamıza dua edersiniz.
Sağ olun.
Hocam çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız bu önemli bilgileri bizlere aktardığınız için. Haftaya inşallah başka bir konuda görüşmek dileğiyle.
Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi günler.
İyi günler. Sağlıcakla kalınız. Sevgili dinleyicilerimiz, Sağlıcakla köşemizde Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Lütfiye Ömür Demirezer hocamız bizlerle birlikteydi. Kendisiyle bu hafta sağlıklı saçları, saç dökülmesini, kepek oluşumunu konuştuk. Bunlara dair kendisinden önemli formüller aldık. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Sebebi vardır hani sevduğum hani birisi kalbi dağlar ben onun canani biri damazlı yardır hani sevduğum hani biri damazlı yardır hani sevduğum hani sevduğum hani kuru mademi kardan hani sevduğum hani ne haber var sevduğum ben onun can hani verane yaylalardan hani sevduğum hani verane yaylalardan hani sevduğum çarıklarımı ben onun canani gel bala balarını hani sevduğum hani gel bala balarını hani sevduğum hani bıraktım gidiyorum ben onun canani git o yaylalarını hani sevduğum hani git o yaylalarını hani sevduğum hani git o yaylalarını hani sevduğum hani git o yaylalarını hani hani sevduğum hani.
Çalışanların Dünyası.
Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, ikinci bölümde Çalışanların Dünyası köşemizde sizlerleyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin şu anda telefon attığımızda. Tarkan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Van'dan sesleniyorsunuz bizlere.
Doğru, bugün Van'a geldik Ankara'dan. Evet. Oradan bütün dinleyicileri saygıyla selamlıyorum.
Bizlerden de Van'a selam olsun, Van'daki dinleyicilerimize selam olsun. Sizinle bu hafta uluslararası sendikal kuruluşların Türkiye'ye karşı olumsuz propaganda faaliyetlerini konuşacağız. Sayın Hocam, dünyada emek hareketine ilişkin uluslararası sendikal yapılar var, bunları biliyoruz. Bunlardan bahseder misiniz bizlere?
Şöyle Mustafa Bey, özellikle emek örgütleri dediğimiz sendikal yapılar var. Bütün dünyada bazı emek hareketine ilişkin, çalışma hayatı, istihdama ilişkin devletler arası kuruluşlar var. İşte meslek örgütlenmesi gibi uluslararası sendikalar var. Örneğin işte Enerji İşçileri Federasyonu, Dünya Gazeteciler Federasyonu gibi. Bir de uluslararası nitelikli sendikalar var. Hı hı. Bunlar da bütün dünyada örgütlü. İşte İTÜK gibi, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu gibi bu tür yapılar var. Yani önümüzde federasyon ya da meslek iş kolu odaklı kurulmuş olanlar var. Bölgesel yapılar, örgütler diyebiliriz. Uluslararası sendikal kuruluşlar var, bütün dünyada örgütlü. Bir de devletler arası kuruluşlarda emek hareketini temsil eden kuruluşlar var. Mesela bunlardan devletler arası kurumlarda çalışanları temsil eden yapılara baktığımızda bunun en başında ILO geliyor. ILO açılımı Uluslararası Çalışma Örgütü.
Evet.
Bütün dünyada çalışma standartlarının belirlendiği, her yıl toplanıyor. Üç ayaklı çalışan bir kuruluş. Bunun dışında TUAK diye yazılan sendika danışma komitesi var. Bu da OECD bünyesinde 30 sanayileşmiş ülkenin 58'in üzerinde konfederasyonlu temsil eden bir sendika danışma komitesi. Yine EESC diye kısaca başlıklarını söylüyorum. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Konseyi var. Bu da Avrupa Birliği bünyesindeki işverenleri, çalışanları ve serbest meslek mensuplarını temsil ediyor. Yine bir Afrika Birliği altında sosyal kalkınma, çalışma ve istihdam konularını çalışan STC, SDLE diye teknik bir komite var. Burada bütün bunlar özellikle çalışma hayatının temsil edildiği kuruluşlar. Bunların yanı sıra da uluslararası sendikal örgütlenmeler var. Çok kısa bunlardan da bahsedeyim. Yani çok sayıda var ama en çok bilinenleri, mesela biraz önce de bahsettim, İTÜK, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu var. Bu 1920 yılında kurulan bir örgüt de 1949'da kurulan bir örgütün birleşmeleri sonucu 2006 yılında İTÜK adını aldılar. Türkiye'den de buna üye konfederasyonlar var. Mesela Türk İş, Ak İş, DİSK bu uluslararası konfederasyona üye. 163 ülkeden üyesi var. 331 konfederasyon. Buraya konfederasyonlar üye olabiliyor. Yaklaşık 207 milyon çalışanı temsil ediyor. Bir diğer kuruluş ETUK var. Bunun Avrupa formasyonu olarak düşünebiliriz. Avrupa Sendikalar Konfederasyonu. Burada da 39 ülkeden 89 konfederasyon ve 45 milyon çalışanı temsil eden bir örgüt. Bir de bölgesel örgütler var. Bunlar da sadece isimlerini verelim. Birisi Uluslararası Kamu Hizmetleri Birliği, kısa adı PSI. Bir de EBSU var. Bu da bunun Avrupa formasyonu gibi düşünebiliriz. Onun açılımı da Avrupa Kamu Hizmetleri Birliği Federasyonu. Bütün bunlar çalışma hayatı, emek, istihdam, sosyal politikalara dair çalışanları temsil eden kuruluşlar.
Evet. Sayın Zengin, az önce uluslararası sendikal yapıları tek tek saydığınız isimlerini ilettiniz bizlere. Bu sendikal yapıların işleyişi ne durumda? Nasıl işliyor? Buralara nasıl üye olunabiliyor? Biraz da bunlardan bahseder misiniz?
Burada şöyle, örneğin İTÜK'a biraz önce dedik ki İTÜK sadece konfederasyonların üye olduğu kuruluşlar. Diyelim ki Türkiye'den zaten buraya biraz önce bahsettiğimiz gibi üyeler var. Üye konfederasyonlar var. Müracaat ediliyor. Belli şartları var. O müracaatları ilgili uluslararası sendikanın yönetim kurulu bakıyor ve kabul ediyor. Normalde sistem bu şekilde işliyor. Ama ilginçtir Mustafa Bey, iş Türkiye'ye gelince Türkiye'den bazı sendikaları çok kolaylıkla üyeliğe kabul ederken bazı sendikaların taleplerini bazılarına tenezzül edip cevap bile vermiyorlar. Bazılarını da her seferinde bakacağız, işte yönetimde değerlendireceğiz diyerek uzatıyorlar. Bunun tabii belli nedenleri var böyle yapmalarının.
Evet. Yani burada da maalesef Avrupa'nın iki yüzlü tutumunu görüyoruz. Öyle görünüyor.
Tam da dediğiniz gibi Mustafa Bey. Yani mesela tüzüklerinde şöyle diyor. İşte bir sendikanın resmi olarak kurulmuş bir sendika olması, müracaat ettiği yer uygun bir yer olması, bunu söylemesine rağmen Mustafa Bey dediğim gibi ideolojik davranıyorlar. Bu çok açık yani. Bazı ideolojik sendikaların üstelik yani sendikacılık alanında çok üyesi olmamasına rağmen, çok faaliyeti olmamasına rağmen onları daha müracaat ettikleri hafta üyeliğe kabul ediyorlar. Ama mesela ben şeyi biliyorum, yani işte memur senden üyelik talebi olanlar, bazen başka Türk İş içinde bazı sendikaların üyelik talepleri, Hak İş içinde üyelik talepleri oluyor. Onları maalesef kabul etmiyorlar. Bu da Batı'nın, ve bu rastlanan bir şey değildi Mustafa Bey. Son yıllarda, özellikle 2010'lu yıllardan sonra Avrupa Birliği içerisinde böyle bir Türkiye'ye karşı bir kara propaganda başladı. Ve bu nedenle de üyeliğe maalesef bu uluslararası kuruluşlar kabul etmemeye başladı.
Evet. Tarkan Bey, Türkiye'de pek çok sendika var. Uluslararası sendikal kuruluşları Türkiye'deki sendikalarla ilişkilerini nasıl tutuyor? Nasıl bakıyorlar ülkemizdeki sendikalara?
Ya şöyle, burada da bir ikircikli ya da ikili bir yaklaşımları var. Yani şöyle, mesela bazı sendikaların diyelim ki işten atılan üyelerine hemen sahip çıkıp ilgili diyelim ki siyasi partiye bütün dünyanın sendikalarını protestoya davet ederken bazılarına hiç ses çıkarmadıklarını görüyoruz. Şimdi somut bir örnek verelim. Örneğin son zamanlarda biliyorsunuz belediyelerden, özellikle yerel seçimlerden sonra, 2019 seçimlerinden sonra el değiştiren belediyeler oldu ve burada binlerce emekçi kapının önüne kondu ve bu uluslararası sendikaların bu emekçilere karşı ses çıkardıklarını görmedik mesela. Ama daha önce, yani diyelim ki herhangi bir işte terörle bağlantılı olması nedeniyle işten çıkarılmış çalışanlar için, işçiler için bile protesto yayınladılar. Ama bu tür durumlarda yine orada da maalesef ikiyüzlü tavır diyeceğim buna. Orada da yine tavır ortaya koyamadılar. Bu sadece Türkiye ile ilgili de değil Mustafa Bey. Bu dünyanın başka ülkelerinde meydana gelen olaylarda da bunu görüyoruz. Yani diyelim ki Yunanistan'da memurların işten çıkarılması, emekli maaşlarının düşürülmesine dair cümle kurmuyorlar. Ya da Fransa'da iş yasasının değişmesini protesto eden emekçilere polisin uyguladığı orantısız şiddeti görmezden geliyorlar. Ama Türkiye'de en küçük bir şey olduğunda, mesela 1 Mayıs'ta diyelim ki istenmedik bir görüntü oldu. Orada da zaten emekçilerin 1 Mayıs'ta bir problemi yok, kutlayabiliyorlar. Daha çok marjinal örgütler 1 Mayıs'ta alanlara gelerek polisle çatışıyorlar. Ve bu görüntüleri gördüğünde hemen Türkiye'yi, yani sadece protesto etmekle kalmıyorlar, bütün dünyayı Türkiye'de sanki 1 Mayıs kutlanmıyormuş gibi, sanki 1 Mayıs'ı kutlayanların tamamı tutuklanıyormuş gibi bir kara propagandayla bütün dünyaya ilan ediyorlar. Oysa sizin de bildiğiniz gibi Türkiye'de 2009 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak resmi tatil ilan edildi. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir problem olmamasına rağmen özellikle yurt dışındaki olaylara dair onları görmezden gelen, işte Fransa'da, Yunanistan'da, İngiltere'de olduğunda görmezden gelenler, Türkiye'de bir takım kesimlerin propaganda amaçlı yaptığı faaliyetleri, eylemleri bütün dünyayı Türkiye'yi protesto etmeye davet edecek bir biçimde maalesef böyle bir propaganda da yürüyor. Ben bunu Mustafa Bey kendimde görüyorum. Özellikle uluslararası sendikal örgütlerin toplantılarına katılıyorum ben. Son 10-12 yıldır Türkiye'ye ilişkin müthiş bir kara propaganda sistemi işliyor.
Aslında sendikaların amacı emekçinin hakkını korumaktır. Ama maalesef bazı uluslararası sendikalar kendi faaliyet alanlarının dışına çıkıyorlar.
Bu çok açık ve net dediğiniz nokta. Sadece onlar değil, Türkiye'den bazı sendikaların da işte derdi emekçi olmayan, derdi alın teri olmayan bazı sendikaların oralara gönderdikleri bir takım yalanlarla dolu propaganda amaçlı raporlarını dikkate alarak bunları hakikatmiş gibi kabul edip bütün dünyayı yine hem Cumhurbaşkanı'nı hem hükümet üyelerini protestoya davet eden çok sayıda maalesef açıklama yapıyorlar. Ama evet, dertlerinin, ne yurt dışındakilerin dertlerinin biz emek hareketi, emekçilerin sorunları olduğunu biliyoruz, ne de Türkiye'deki bu onlara payandalık yapan, onlarla işbirliği yapıp Türkiye'yi bütün dünyanın gözünde kötü bir ülke olarak göstermek isteyen sendikaların da niyeti emek, emekçi, alın teri değil.
Evet. Sayın Zengin, süremizin sonuna geldik. Eğer bizler uyanık olursak bu gibi art niyetli sendikal faaliyetlere aldırmayız. Efendim, onların sosyal medyada da yürüttükleri kötü faaliyetleri görüp buna göre önlemlerimizi alırız diye düşünüyorum.
Burada Musa Bey doğru söylüyorsunuz. Biz uyanık olmamız lazım. Yani bir meselenin üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi olduğunu,
evet,
bilmemiz lazım. Buna göre hareket etmemiz lazım. Devir, iletişim devri. Onlar maalesef bu kirli propagandaya devam ediyorlar. Bizlere düşen de onların bu kirli propagandalarının gerçek olmadığını ortaya koymak ve hakikati herkese anlatmak.
Evet. Sayın Zengin, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Van'a tekrar selamlar. Haftaya görüşmek dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum. Van'dan herkese selamlar.
Aleykümselam. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Çalışanların Dünyası köşemizde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim görevlisi Tarkan Zengin bizlerle birlikteydi. Bu hafta uluslararası sendikal kuruluşların Türkiye'ye karşı olumsuz propaganda faaliyetlerini konuştuk. Efendim, bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Sezin Zor, Nilgün Yıldırım, Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Deniz Mustafa Çamlıca bugünlük sizlere veda ediyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.